Ayırım 10, sayfa 109. Müzeyen dinç durup çalan telefonuna irkildi. Seyrettiği televizyonun sesini biraz daha kısarak koltuğundan kalktı. Pazar sabahı bu saatte onları kimse aramazdı. Herhalde yine kızını gazeteden arıyorlardı. Hale, telefon sesine uyanmasın diye acele adımlarla telefonun yanına seyretti. Telefonda genç bir erkek sesi Hale'yi soruyordu. Efendim, ben haber postasından Ersel Çakmak. Hale Hanım'ı rica edeceğim. Müzeyyen Hanım bu tür aramalara alışıktı. Ama kızının istirahat gününde rahatsız edilmesine gönlü razı olmadığından itiraz edecek oldu. Kendisi uyuyor henüz. Çok önemli mi? Uyandırayım mı? Affedersiniz hanımefendi ama çok önemli. Rahatsız ettiğim için bağışlayın. Derhal görüşmem lazım. Kadıncağız isteksizce telefonu bırakıp kızının yatak odasına doğru yürüdü. Kapıyı aralayıp yatakta dertop olmuş derin uykudaki kızına baktı. İçi burkuldu. Kızının seçtiği bu mesleği hiç sevmiyordu. Ne günü vardı ne saati. Tatil sabahı bile insanı rahatsız ediyorlardı. Yanına yaklaşıp kızını dürttü. Hale yavrum, gazeteden arıyorlar. Uyuyor dedim ama önemli dediler. Genç kız mahmur gözlerini araladı. İsteksizce homurdandı. Kimmiş arayan? Keşke evde yok deseydin. Derdim ama sonra bana kızıyorsun. Tamam, bakarım şimdi, kalkıyorum. Adını söyledi mi arayan? Söyledi. Ersel mi, Mürsel mi? Öyle bir şey. Aklımda tutamadım. Hale birden irkildi. Kimin aradığını anlamıştı. Aralarındaki tartışmadan sonra Ersel kendisinin izinli olduğu bir gün aradığına göre çok önemli bir şey olmalıydı. Arayış sebebinin de çok az tahmin etmişti. Mutlaka yeni bir vaka olmalıydı. Top gibi yataktan fırladı. Annesini odada bırakarak koşar adım telefonun başına gitti. Efendim, sizi uyandırdığım için kusura bakmayın Hale Hanım. Ama yeni bir cinayet işlendi. Bu sabah Gayrettepe'de. Şef olay yerine birlikte gitmemizi istiyor. Anlıyorum, hemen çıkarım. Nerede buluşacağız? Ben yoldayım. Sizi Dedeman Oteli'nin önünden alırım. Beni orada bekleyin. Oldu. 10 dakika sonra otelin önündeyim. Müzeyyen Hanım konuşmaları duymuştu. Kızım bari kahvaltını et. Hemen mi çıkıyorsun? Ne yapayım anne, iş bu. Ben giyininceye kadar sen bana hemen bir tost hazırla, yolda yerim. Genç kız odasına dönüp hızla giyinmeye başladı. Sırtına kalın bir kazak geçirdi. Bir yandan da saçlarını üstün körü tararken diğer yandan da blue jean'ini giyiyordu. Ersel'le aralarındaki o tatsız münakaşadan sonra istemeseler de görevi sürdürüyorlardı. Şef Tarık İnce'nin verdiği görevi reddedemezlerdi. Sırt çantasını omzuna alan Hale annesinin kağıt peçete içinde eline tutuşturduğu tostunu ısırarak evden fırladı. Allah'tan onlar da Gayrettepe'de oturuyorlardı ve evleri Dedeman Oteli'ne bir hayli yakındı. 2 dakikada otelin önüne varır, Ersel'i bekletmezdi. Soğuk pazar sabahı sokakta hızlı hızlı yürümeye başladı. Dışarıda ayaz, kuru bir soğuk vardı. Isı sıfırın altında olmalıydı. Yerlerdeki su birikintisinin üzerinde ince buz tabakaları oluşmuştu. Yıldız Posta Caddesi'ne çıktı. Daha otele yaklaşmadan önce arkasından çalan klakson sesiyle irkildi. Başını çevirip bakınca Ersel'in beyaz Honda'sını gördü. Yanında durmuş, eğilip içeriye atlaması için kapıyı açmıştı. Hale soğuk bir şekilde günaydın diye mırıldandı. Günaydın dedi Ersel de. Aralarındaki o münakaşadan sonra ikisi de birbirlerine karşı mesafeli ve soğuk davranıyorlardı. Belki incir çekirdeğini dolduracak bir hadise değildi ama bir tatsızlık girmişti işte aralarına. Hale ona biraz sert ve kaba davrandığını da kabul ediyordu. Ama olan olmuştu işte. Geriye dönüş yapıp özür dileyemezdi. Ayrıca Ersel'in kendini beğenmiş, dünyayı ben yarattım ifadesi taşıyan davranışlarına da fena bozuluyordu. Biraz şımarık ve kendini matah sanan biriydi. Belki gazetede kızlar arasında yarattığı havadan ötürü bozuluyordu ona. Her kuşun etinin yenilmeyeceğini birinin göstermesi gerekirdi. Tatil gününü rezil ettiğim için üzgünüm ama şef olay yerine ikimizin gitmesini istedi. Biliyorsun, bu seri cinayetlerle hala biz ilgileniyoruz. En azından şef öyle sanıyor. Hı, biliyorum diye başını salladı Hale tasdik edercesine. Yine uykudan uyandırdığım için özür dilerim. Ne uykusu canım, saat neredeyse 12'ye geliyor. Benimki uyku değil, pazar uyuşukluğu. Söyle bakalım, bu sefer kim öldürülmüş? Ersel gözünü yoldan ayırmadan mırıldandı. Arkadaşımın söylediğine göre genç bir kadınmış. Vergi dairesinde çalışan biri. Hale boş bulunarak sordu. Hangi arkadaşın? Sonra yaptığı gafı anlayarak fısıldadı. Şu ünlü başkomiser arkadaşın mı? Evet, o. Ne anlattı sana? Olayı tabii, diğerleri gibi. Katil kadının kedisini de bıçaklamış. Hale bu defa sesini çıkarmadı. Nasıl olsa az sonra her şeyi gözleriyle görecekti. Cinayet mahalli artık görmeye alışık oldukları ortamdı. Hale yavaş yavaş olayları kanıksamaya başlamıştı. Bodrum katının salonunda halının üzerinde serilmiş kanlar içinde bir kadın cesedi. Mutfakta da tam fırının önünde bir kedi leşi. Her şeye rağmen manzarayı ilk gördüğünde genç kadının midesi bulanır gibi oldu. Olayları kanıksamaya başladığını düşünmekle hata ettiğini hemen anladı. Görüntü tüyler ürperticiydi. Olay yeri inceleme ekibi ilk tespitleri yapıp delilleri toplamışlardı. Her zamanki gibi polis gazetecileri henüz içeriye sokmuyordu. Ama iyi bir tesadüf, Başkomiser Ekrem Pamir'in apartmanın dışında buldular. Başkomiser onları görünce bekleşen gazetecileri hiç aldırış etmeden içeriye aldı. Haklı olarak yine gazetecilerden itiraz ve homurtular yükseldi. Başkomiser Ersel'in koluna girerek yan gözle de Hale'yi süzmüştü. Hafızası çok güçlüydü. Gördüğü yüzleri bir daha unutmazdı. Kızı hemen tanıdı. İhsaniye'de işlenen ilk kedili cinayette peşinden gelen gazeteciydi bu. Yani Kazanova ve Ersel'in aşık olduğu kız. Ama kıza arkadaşının uyarısı üzerine özel bir ilgi göstermedi. Sadece başıyla soğuk bir selam verdi. Hale biraz küçümsendiğini hissetmişti. Bir yandan da halının üzerinde yatan kadının cesedine bakarken, diğer yandan da iki arkadaşın konuşmalarını dikkatle dinliyordu. Ersel hemen sormuştu. Parmak izleri buldunuz mu? Evet, pek çok yerde bulduk. Aslında gayet normal bir soruydu bu. Ama genç kızın gözünden iki arkadaşın anlamlı bir şekilde birbirlerine baktığı kaçmamıştı. Hiç sesini çıkarmadı. Başkomiser Ersel'e kısa bir açıklamada bulundu. Bu seferki cinayet diğerlerinden biraz farklı. Nasıl yani? Katil ilk defa kurbanına tecavüzde bulunmuş. Adli tabibin ilk muayenesinde hemen ortaya çıktı. Kadının apış aralarında, karnında, bacaklarında meni artıklarına rastladık. İşin ilginç yanı, tabip cinsel ilişkinin zor kullanılmadan yapıldığını söylüyor. Ersel şaşkın şaşkın başkomisere baktı. Yani kurban katiliyle isteğiyle mi ilişkiye girmiş? Doktorun dediği bu. Sen ne düşünüyorsun? Ekrem Pamir suratını asarak omurdandı. Ben biraz kuşkuluyum. Neden? Gerçi maktulenin vücudunda yara bere çürük darp izine rastlayamadık. Yani kısacası cinsel temas gönül rızası ile yapılmış olabilir. Ama ondan sonrası için şüpheliyim. Daha açık konuş Ekrem. Ne söylemek istiyorsun? Başkomiser bakışlarını arkadaşına çevirerek mırıldandı. Cesedin elinde kocaman bir dikiş makası bulduk. Belli ki kadın makası kendini savunmak için kullanmak istemiş. Üzerinde kan izine rastladınız mı? Hayır, sanırım adama saplamayı becerememiş. Ama bunu denemiş. Denemiş mi? Bu hükme nereden vardın? Makasta yırtık kumaş parçaları bulduk. Laboratuvarda inceleteceğim. İlk tahminime göre bana trençkot kumaşı parçası gibi geldi veya ona benzer bir şey. Monttan da kopmuş olabilir. Kadın cinsel ilişkiye razı göstermiş gibi görünüyor. Doktor da bu fikirde ama bence tehdit altında boyun eğmiş olmalı. Çaresizliğini görünce sesini çıkaramamış ama saldırmak için de fırsat kollamış. Herhalde eline geçen tek savunma silahı da o makastı. Zira ortadaki masanın üzerinde bir de dikiş kutusu bulduk. Muhtemelen makas dikiş kutusunun yanındaydı. Kadın ilk fırsatta makası kavrayıp adama saldırmak istemiş. O zaman da katil hançerini kadının vücuduna gömmüş olmalı. Ersel mırıldandı. Hepsi bu kadar mı? Başkomiser hafifçe içini çekti. Sonra isteksiz bir şekilde devam etti. Hayır, hepsi bu değil. Biliyorsun, senin bu işe bulaşmanı istemiyorum. Fakat korkarım sana bu konuda fikir danışacağım. Ersel mağrur bir edayla arkadaşına bakarken hale de inanılmaz nazarlarla başkomiseri süzüyordu. Gazeteciliğe başladığından beri üst düzey cinayet masası dedektiflerinden birinin bir gazeteciyle böyle konuştuğuna hiç şahit olmamıştı. Ersel'in anlattıklarına inanmamakla hata ettiğini şimdi daha iyi anlıyordu. İkisi arasındaki samimiyet kesinlikle sadece polis-gazeteci ilişkisi değil, ondan çok öte bilgi, tecrübe ve ihtisasa dayanan bir yardımlaşma gibi gelmişti kızın gözüne. Sorun ne diye sordu Ersel. Bulduğumuz birkaç ufak şey. Hadi dostum, çıkar şu baklayı ağzından. Ekrem Pamir yine ters ters arkadaşına baktı. Tamamen aramızda kalacak değil mi? Basına sızmayacak. Haberi sizin gazetenizde de görmek istemiyorum. Ersel sırıttı. Bunun için garanti veremem. Benim her şeyden önce bir gazeteci olduğumu sakın aklından çıkarma. Başlatma şimdi mesleğinden. Bana söz ver, Yazmayacaksın. Başkomiser Hale'ye dönerek homurdandı. Tabii arkadaşının içinde bu isteğim geçerli. O senin yardımcın değil mi? Hale dikkatle onları dinliyordu. Ersel ilgisizce omuzlarını silkti. Aynı gazetede çalışıyoruz. Ama Hale Hanı benim yardımcım değildir. İkimiz de bu haberin peşinde koşan muhabirleriz. Bağımsız olarak yazarız. Şefimiz hangimizin yazısını daha başarılı görürse o günkü baskıyı onu verir. Ekrem Pamir şaşırmış gibi bir arkadaşına bir de genç kıza baktı. Bana numara yapma diye söylendi ona. Bu hanımın daha yeni tecrübesiz herhalde onun senin yanında pişsin diye vermiş olmalılar. Ersel aynı ciddiyetle devam etti. Yanılıyorsun Ekrem. Meslekle yeni olduğu doğru. Ama benim deneyimlerimden istifadeye ihtiyacı yok. Zaten işlenen cinayetlerde katilin bir kedi sapı olduğunu da ilk keşfeden odur. Şefimizi bu konuda da uyaran o oldu. Ersel'in kendisi hakkında bu tarz konuşması Hale'nin hoşuna gitmişti. Hatta bundan gurur duyduğu gibi Ersel'e kaba konuşmasıyla gönlünü kırdığı için duyduğu pişmanlığın daha arttığını hissetti içinde. Ama hemen Ersel'in devam eden cümlesiyle kaşları çatıldı. Hem dikkatli konuş Ekrem. Hale Hanım çok alıngandır. Ağzından çıkan ve sana çok normal gelen sıradan bir kelimeye çok bozulabilir. Surat asar ve seni kabalıkla suçlar. Siz polisler de sık sık böyle hatalar işlersiniz. Başkomiser doğal olarak arkadaşının neyi kastettiğini anlamadan bir kıza bir de Ersel'e bakmaya devam etti. Hale artık lafa karışmanın zamanı geldiğini fark etmişti. Siz Ersel Bey'e bakmayın başkomiserim dedi. Polise yardımcı olacak ve katilin ortaya çıkması için bir faydamız dokunacaksa en azından kendi adıma ben yazmayacağıma söz veririm. Ama Ersel Bey'e karışamam. Ersel kıs kıs güldü ama bunu kızdan saklamaya çalıştı. Teşekkür ederim Hale Hanım. Bu anlayışı göstereceğinize emindim zaten diye fısıldadı Ekrem. Sonra yüzü daha da ciddileşerek konuşmasını sürdürdü. Maktule elindeki makası katile saplayamamış ama sanırım giysisini parçalamış ve zeminde halının üzerinde katile ait olduğunu sandığımız bazı şeyler bulduk. Ersel ilgisi artmış gibi arkadaşına baktı yeniden. Görelim bakalım neymiş bunlar. Başkomiser yine ters ters arkadaşını süzdü. Bak Ersel, bir kere daha söylüyorum. Bu işe burnunu sokmayacaksın. Senden sadece bir uzman olarak yararlanmak istiyorum. Bilgine güvendiğim için. Yoksa rahatlıkla kendi imkanlarımla da bu araştırmayı yapabilirim. Anladın mı? Uzattın ama Ekrem. Hadi çıkar ağzından şu baklayı. Ne buldun? Hale merakla iki arkadaş arasındaki konuşmayı izlemeye devam ediyordu. Gerçekten de şaşırmıştı. Bir polis araştırmasında başkomiserin uzman görüşü olarak Ersel'in fikrine müracaatı çok yadırgamıştı. Ersel sadece bir gazeteciydi. Mesleğinde iyi ve başarılıydı da. Ama Ekrem Pamir'in sözünü ettiği uzmanlık sahası ne olabilirdi ki? Başkomiser derin bir nefes aldı. Bir pul bulduk. Plastik ambalajın içinde. Yabancı bir ülkeye ait posta pulu. Boğuşma sırasında katilin düşürdüğünü sanıyorum. Kuvvetle muhtemel ki makasın parçaladığı bir cepten filan kayıp yere düşmüş olmalı. Kadının hemen yattığı yerdeydi, halının üzerinde. Hatta biz bile adli tabibin cesedi muayenesi sırasında gördük ilk defa. Cesedin kolunun altında kalmıştı. Sanırım boğuşma sırasında katil pulu düşürdüğünü fark etmemiş olmalı. Hı diye gülümsedi Ersel. Şimdi mesele anlaşılıyor. Demek buraya özel dostluğumuz ve arkadaşlığımız için çağrılmadık. İşin içinde iş varmış. Uzmanlığımıza başvurulacakmış. Evet öyle. Dışarıda bunca gazeteci ve haberci beklerken sizleri neden özel olarak içeri aldığımı sanıyorsun? Arkadaşlık hatırı için mi? Boş versene sen. Dostluk başka, iş başka. Bu konularda ne kadar titiz olduğumu bilirsin. Hale hala kararsızdı. Hatta iki arkadaşın şakalaşıp şakalaşmadığından dahi emin olamamıştı. Bakışları bir Ersel'e bir başkomisere kayıyordu. Nerede bu pul diye humurdan dersel sonunda. Bekle dedi Ekrem Pamir. Sonra onları salonda Macide'nin cesedi yanında bırakarak mutfağa doğru ilerledi. Mutfakta hala birkaç sivil ve üniformalı polis vardı. Hale kapı aralığından muavin Okan Temiz'i de görmüştü. Yalnız kaldıklarında Ersel'e dönüp fısıldadı. Demek özelliklerin arasında pul merakın ve bu konuda uzmanlığın da varmış. Hiç bilmiyordum doğrusu. Daha bilmediğiniz pek çok özelliğim var Hale Hanım. Aklınca ince ince alay ediyordu Ersel. Hala ona uygun bir cevap verebilirdi ama başkomiserin naylon bir poşetle geri geldiğini görünce susmayı yeğledi. Başkomiserin elindeki naylon torba polislerin olay yerinde ele geçirdikleri ipucu olabilecek nitelikteki materyallere muhafaza ettikleri cinsten bir torbaydı. İşte bu diye söylendi Ekrem. Şeffaf poşetin içinde yine naylon muhafazada bir pul duruyordu. Ersel uşağı tutarak poşetin içindeki pulu inceledi. Hale de merakla uzanmış ve pula bakmıştı. Ersel'in tetkiki çok kısa sürmüştü. Sırıtarak başkomiseri süzdü. Değersiz bu dedi. Değersiz mi? Nasıl yani? Basbayağı değersiz işte. Hangi pul satıcısına gidersen git tonla bulursun aynısından. Bu defa Ekrem alaycı bir edayla arkadaşına gülümsedi. Pulun değerli olup olmaması hiç umurumda değil dostum. İşin bu yanı beni hiç ilgilendirmiyor. İsterse dünyanın en nadide pulu olsun. Sormak istediğin nedir? Sen pul satıcılarının çoğunu tanırsın değil mi? Biraz. Rahmi Koyuncu adlı birini tanıyor musun? Ersel hiç düşünmeden yanıtladı. Tanırım tabii. Tünelde dükkanı vardır. Şehrin eski pulcularından biridir. Niye sordun? Başkomiser bu defa cebinden bir kartvizit çıkararak Ersel'e uzattı. Katil bunu da düşürmüş diye humurdandı. Gazeteci kartı eline alıp bakmadan humurdandı. Yoksa katilin Rahmi Koyuncu olduğunu mu düşünüyorsun? Ekrem dudaklarını büzdü. Henüz hiçbir şey düşündüğüm yok. Sana sadece katilin bu kartviziti de düşürdüğünü söyledim o kadar. Boşuna heveslenme. Şayet yaşıyorsa Rahmi Bey şu sıralarda 80 yaşına geçmiş olmalıdır. Kendisini 15 yaşında pul biriktirmeye başladığımdan beri tanırım. Son derece efendi, saygın bir kişidir. Senin aradığın manyak olamaz. Artık dükkana bile gelmiyor. İşleri oğulları yürütüyor zaten. Olabilir dedi Ekrem. Ersel pirelenmişti. Merakla nazarlarla başkomiseri süzdü. Ne demek olabilir? Ne anlatmaya çalışıyorsun? Bir şey anlatmaya çalıştığım yok yahu. Sadece sana bulduğumuz bir delili gösterdim. Ne de olsa bunu katil düşürmüş. Belki işimize yarar. İlk defa elimizde parmak izlerinden başka bir ipucu geçti. Araştıracağız tabii. Neyi araştıracaksın? Katilin o dükkanla ilgisi olduğunu mu? Mümkün değil mi? Nazari olarak evet. Ama bence boşuna zaman kaybı. Dedim ya bu çok sıradan bir pul. Her yerde bulunur. Koyuncunun dükkanından aldığının da kanıtı değil. Başkomiser ellerini cebine sokarak arkadaşının yanına doğru yürüdü. Yadırgayan tavırlarla Ersel'i süzdü. Neyin var senin Allah aşkına? Katilin cebinden düşmüş iki ipucu sunuyorum. İkisine de burun kıvırıyorsun. Ne yapayım yani? Adamın kimliğini mi ele geçirecektim? Bulduğumuzla yetinmek zorundayız. Araştırmanın ne zararı var ki? Ersel bir süre düşündü. Hem henüz pulu düşürenin katil olduğundan da emin olamazsın. Ne demek bu? Ya öldürülen kadın da pul meraklısı ise ona ait olamaz mı? Başkomiser yine gülümsedi. Bu soruyu soracağını tahmin ediyordum. Bütün evi araştırdık. En ince köşesine kadar. Düşündüğün gibi değil. Bu evde pul ile ilgili hiçbir şey yok. Yani başka bir ifadeyle pulun kadına ait olmadığı kesin. Söyle bakalım şimdi. Bu Rahmi Koyuncu'nun dükkanında çalışan oğullarını da tanır mısın? Ersel sinirli sinirli homurdandı. Anlaşılan sen bu dükkan sahiplerine kafayı takmışsın. Kafayı taktığın filan yok. Sadece elimdeki tek delili araştırmak istiyorum. Hepsi o. Ersel omuzlarını silkti. Araştır bakalım. Boşuna zahmet etme ne diyeyim. Senin işin bu. Yapma Ersel. Bana hiç de yardımcı olmuyorsun. Yardım mı? Ne yardımı? Aklımdan neyin geçtiğini bile bildiğine eminim. Söyle de sen de söyle de bir de senin ağzından duyalım. Hale iki arkadaş arasındaki konuşmaları dikkatle dinliyordu. Doğrusu Ersel'in başkomisere bu derecede yakın olduğunu hiç mi hiç tahmin edememişti. Bir arkadaştan ziyade sanki aynı meslek grubundaki iki eleman gibi tartışıyorlardı. Ekrem Pamir küçük odanın içinde birkaç adım attı. Önce kararsız bir şekilde somurttu. Sesi çıkmadı. Hadi çıkar ağzındaki baklayı. Anlat ne istediğini diye humurdan dersel. Şu pulun değersiz olduğuna eminsin değil mi? Evet söyledim ya. Yani bir pul meraklısı onu herhangi bir satıcıdan rahatlıkla alır değil mi? Kesinlikle öyle. Ve pul meraklısı bir sürü pulcu dolaşır ama yine de alışverişini genellikle alışık oldukları, sık sık uğradıkları satıcıdan yaparlar. Bu da doğru mu? Öyle de denebilir. Tabii aradığını gittiği yerde bulabilirse. Başkomiser mırıldandı. Ben de öyle düşünmüştüm. Söylesene be adam ne istediğini. Koyuncuların dükkanına senin gitmeni istiyorum. Şimdilik polisin o dükkanda araştırma yapmasından yana değilim. Ersel yine pis pis sırıtmaya başladı. Hani bu işe benim karışmamı istemiyordun? Bir amatörün burnunu sokmasından yana değildin. Ne oldu birden fikrini değiştirdin? Paçan mı sıkıştı? Paçamın sıkıştığı doğru. Bunu da yadsımayacağım. Yukarıdakiler habire tazyik edip duruyorlar. Basın iyice teşkilatı sıkıştırıyor. Meselenin bir an önce aydınlanmasını istiyor amirlerim de. Zor durumda olduğumu kabul ediyorum. Bugün ilk defa bu pulu bulduk. Sana dürüstçe itiraf ettim. Elimde başka ipucu yok. Ve sen esaslı bir koleksiyoncusun. Hem pullardan anlıyor hem de bu çevreyi iyi tanıyorsun. Polise yardımcı olan biri gibi değil de sadece bir koleksiyoncu sıfatıyla o dükkana sık sık gidip araştırma yapmanı istiyorum. Gerektiğinde sana her türlü desteği sağlayacağım. Ersel yine bir müddet düşündü. Tam olarak ne yapmamı istiyorsun? Bulduğun pulu kimin satın aldığını öğrenmemi mi? Yoksa tam açıklamamakla beraber dükkanda çalışan birinden mi şüpheleniyorsun? Ekrem Pamir ilgisiz görünmeye çalışarak omuz silkti. Her ikisine de. Sen gazetecisin. Ağzın laf yapar. Gitmişken bir araştır bakalım. O kartvizit bir hayli midemi bulandırıyor. Henüz teklifini kabul ettiğimi söylemedim ama. Numara yapma Ersel. Yardımını istemem için can attığını biliyorum. Sen gazeteci değil, asıl polis olmalıymışsın. Ne yani? Şimdi Hale Hanım'ın yanında bu itirafımı mı bekliyorsun? İkisi dönüp genç kıza baktılar. Hale gerçekten şaşkındı. Meslek hayatında polisin bir gazeteciden böyle bir yardım talebinde bulunduğuna ilk defa şahit oluyordu. Yine de başkomiserin söylediğini duymazdan gelmeye çalıştı. Bakışlarını onlardan kaçırarak yerde yatan cesede çevirdi. Ersel'in yüzündeki memnun ifadeyi görmek istemiyordu. Apartmandan çıktıklarında sokağın soğuk havası ve esen sert poyraz yüzlerini yaladı. İkisi de hiç konuşmadan dışarıda bekleşen haberci kalabalığının arasından sıyrılarak Ersel'in arabasına doğru ilerlediler. Hale kendisini biraz mahcup hissediyordu. Ağzını açıp tek laf etmedi. Arabaya bindiklerinde süklüm püklüm oturdu. Ersel sordu, seni evine mi bırakayım? Hale de bu soruya karşılık verdi. Sen ne yapacaksın? Gazeteye dönüp haberi kaleme alacağım. Öyleyse ben de geliyorum. Ersel sesini çıkarmadı, motoru çalıştırıp gazladı. Bir süre hiç konuşmadan yol aldılar. Neden sonra genç kız fısıldadı. Mahcup ve çekingen bir ses tonuyla "Kusura bakma," dedi. "Galiba sana haksızlık ettim." Ayırım sonu, sayfa 123.